Ayrım 12.
Nerede? Taksim gazinosunda. Hayır, gazinonun altındaki yerde. Sedef İnce gülümsedi. Pavyonda öyleyse. Yarın akşam da otele yemeğe çağırdı. Park oteline o halde. Maşallah, vaktinizi hoşça geçiriyorsunuz. Bunlar beni ilgilendirmez. Saatinde işinizin başındasınız ya. Yeni vazifenizin depodaki kadar yorgunluğu yok. Rüştü'ye hak verdim. Aşağısı genç harcı. İşte bu kadar. Artık Faruk Bey'le siz doğrudan doğruya konuşursunuz. Ha, söyleyeyim. Geçen hafta Ankara'ya gelmişti. Kendisini Dışişleri Bakanı ile otomobilde gördüm. Yakında bir yere gönderileceği kesin. Bilirsiniz ya, Karadeniz uşakları birbirlerini tutarlar. Faruk Bey de Trabzonlu mu? Hayır, ama babası Sungur Paşa eskiden Kafkasya'dan göçü sırası Hopalı bir kızla evlenmiş. O kadarcığı bile ayrıcalıklı muamele görmesine yeter. Talip yerinden kalkacakmışçasına kımıldanınca ata iskemlesinde doğruldu, dışarıya çıktı. Demek ki ambar memurluğundan yukarıya alınmasına Rüştü ön ayak olmuş. Hep Ayşe'nin hatırı. Ama kız yakında ellerinden gidiyor. Gideceğini, yani elçiyle evlenmeye hazır olduğunu dün gece kendi ağzından dinlemişti. Elçi karısı olup yabancı memleketlerde yaşamaya can atıyordu. Bak diye söylendi. Faruk Bey de aslen Kafkasyalıymış. İkisinin kanı nasıl da birbirini çekti. Ayşe'ni kaybediyorum. Pek kısa sürdü bu tatlı rüya. Yazıhanesine üzgün bir yüzle dönüyordu. Kızla beraber daha nerelerden yoksun kalacaktı. Fakat onlara önem vermiyor. Gözünün önünde hep Ayşen. Dün gece tüylü, geniş, uzun etekli mavi röpte şambırına sarılmış, atanın yanına, yatağa oturduğu zamanki kolonya kokulu, tertemiz ılıklığı içinde sert ve serin hayali uzansa tutacak kadar canlı. Nasıl ayrılacak bundan? Ayrılacak ve yeniden Gedikpaşa'daki hayatını sürüklemeye başlayacak. Yolunu İsmail Bey kesti. Ne o, dedi. Kötü bir haber mi aldın? Halbuki ben tersine güler yüzle dönmeni bekliyordum. Haber kötü sayılmaz ama olacak şey değil. Herif ile arasında yaş farkı fazla. Babası razı olmaz. Nasıl fazla? Ayşen Hanım 20'sinde. Öteki 40'ını geçkin. Bunadın mı Ata Efendi? Aralarında ancak 6 yaş var. Karşılıklı birbirlerine bakıştılar. Biri öfke, öbürü hayretle. Gir odama, meseleyi aydınlatalım. Bir yanlışlık hissediyorum, diyen İsmail Bey, Ata'yı yolundan çevirdi. Onun yazıhanesine girdiler. Sana kimden bahsetti patron? Faruk Senayi Bey ismindeki bir elçiden. Daha dün gece tanışmıştık onunla. Katip elini masaya şiddetle indirdi ve söylendi. Vay iblis vay, eğer Rüştü duyarsa kıyameti koparır. Bu sefer hayrete düşen Ata Efendi'dir. Rüştü Bey'e ne oluyor? Ne karışıyor bu işe? Ne mi oluyor? Neden mi karışıyor? Sen sahiden budalaymışsın dostum. Hem adam akıllı bunaklık getirmişsin. Etrafında olup biten hiçbir şeyin farkına varmıyorsun yahu. Kızla asıl evlenmek isteyen Rüştü'dür. Rüştü bir haftadır anasıyla babasıyla yenişip duruyor. Ayşe'ni onun elinden kimse alamaz. Cinayet çıkarır vallahi. Ben de sana bunu açacak sanmıştım. Ata Efendi bir sandalyeye çöktü ve bu sefer hakikaten ağrıdığını duyduğu sol kolunu uyuşturmaya başladı. Sancısı kalbine doğru vuruyordu. 3. Saat 6'ya yaklaşırken Ata telaşa düştü. Çünkü Rüştü ile Thomas otomobille gelecekler, sonra apartmana uğrayıp Ayşe'ni de alıp kokteyle beraberce gideceklerdi. Yarın akşam da elçiyle buluşulacak. Ne iş ne iş. Üftade Hanım, kocasıyla Ayşe'nin beraberce gittikleri alafranga yerlere kendisinin yakışmayacağını, uyamayacağını, uymaya çalışsa bile kızın keyfini kaçıracağını anlayabilecek kadar zeki olduğundan, yeni hayat başlayınca yarım ağızla yapılan ısrarları, ''Siz bana bakmayın, evimde rahat rahat otururum, vücudum öyle gece yarıları sokak sokak gezmeye dayanmaz.'' diyerek geçiştirmek, şayet giderse düzeni bozacağı için Ayşen'le arasına soğuyacağını, hemen her gün aldığı hediyelerin kesileceğini, belki de üçüne de yol görüneceğini de hesap ederek vazgeçmeyi yeğlemişti. Çetin ablası yardımıyla bir giydiğini çıkarıp ötekini giyiyor, canı ne isterse alıyor, zengin çocuklarıyla düşüp kalkıyor, prensler gibi yaşıyordu. Tam 4 tane dolma kalemi vardı, hepsi de Ayşe'nin hediyesiydi. Ayşen olmasaydı zavallı oğlana okullar açıldığı sırada Ankara Caddesi ile Yeni Postane yöresinde dizilen gezginci kalem ve defter satıcılarından güç bela ancak gerekeni hem de en kötüsünü alacak, ayrıca pahalılıktan şikayet edip altın para zamanının bereketini ve ucuzluğunu dırdır saatlerce anlatıp duracaktı. Bugün Ayşen ablasıyla Beyoğlu mağazalarından birine girdi mi, çetin kalemlerin, kağıtların, defterlerin en güzelleriyle dolu paketlerle dışarıya çıkıyor. Okuldaki muamele de başkalaşmıştı. Sınava yakın özel dersler alıyor, sınıfını tereyağından kıl çeker gibi geçiyordu. Belli ki üftade büyük otellerde, lokanta ve gazinolarda Ayşen'i memnun edemeyecek. Hiç gider mi? Bari vakit olsa da üftade ile bir iyi konuşsa. Başı sıkışınca karısını öyle arar ki çoktandır dertleşme fırsatı düşmüyor. Hepsi bir haftadır eğlence peşinde, darmadağınık. İsmail Bey'in fikrince Rüştü her şeyi göze almıştır. Mesture ve Berin tarafından yoklanılan Ayşen Hanım da ağır davranıyor. Hatta açıkçası uzak duruyormuş. Ata, peki diye sormuştu. Kendi kızla görüşmemiş mi? Maksadını hiç değilse çıtlatmadı mı? Hayır. Her işte atak, cesur ve gözü pek olan Rüştü buraya gelince sünepeleşiyor. Bilirsin peşinden koşan kızların hesabı mı var? Hepsiyle gönül avutup geziyordu. Epeyce zamandır o çapkınlıkları da bıraktı. Varsa Ayşen Hanım, yoksa Ayşen Hanım. Cevabını alınca arkadaşına hak verdi. Çünkü Sedefinci'nin ne dediğini de fark etmişti. Bu noktayı da şimdi anlıyor. Rüştü bütün ümidini Ata Efendi'nin işe el koymasına ve aracılığına bağlamıştır. Dayı Bey'e gösterdiği saygının nedeni o. Ne işler açıldı başıma, nasıl çıkacağım içinden? Yarın öbür gün Mr. Thomas da talipler arasına karışabilir. Yabancılarla evlenen kızlarımız az mı? Herif zenginmiş de, babası Amerika'da konserve fabrikalarına sahipmiş. Oğlunu askerliğini yapmak için İstanbul'a göndermişler. Barış olunca kızı koluna takar, günün birinde uçağa binip pır diye uçup gider. Arkasından baka kalırız. Kızda azıcık gavur damarı var gibi geliyor bana. Yabancılara veya dış memleketlerde vazife görenlere meyli açık. Beyoğlu Caddesi'ndeki oteli geçtikten sonra büyük bir kapıdan genişçe bir taşlığa girdiler. Duvarları mermer kaplı ve zemini mermer döşeli ikinci bir sofa. Daha içerisi ufak bir sinema salonu. Thomas hepsini birkaç Amerikalı siville tanıştırdı. Önlerine düşüp ortadaki sandalyelere oturttu. Etraf yabancı kadınlarıyla dolu. Aralarında Türkçe konuşanlar, tanınmış gazeteci beylerin hanımlarıymış. Kendi evlerinde ve kendileri tarafından verilen bir davette bulunuyorlarmışçasına pufur pufur, gülüşe şakalaşa, şuna buna iltifatlar yağdırarak gelip gidişleri atanın dikkatini çekti. Asıl yabancı kadınlar daha durgunca idiler. Çocuklar gibi dizilmişler, meraklı gözlerle filmin başlamasını uslu uslu bekliyorlardı. Bir savaş sahnesi, bir daha, bir daha. Ne çöl çarpışmaları kaldı, ne karaya asker çıkarma harekatı, ne de hava bombardımanları. Ata gürültüden sersemledi, salon dardı, sigara da içilmiyordu. Şüphesiz Almanya'nın artık zafer kazanmasına olanak yok. Film bitince seyirciler sevinç içinde ayağa kalktılar. Aralarında mihver devletleri lehine yazı yazmış, Almanları övmüş yazarları Rüştü birer birer gösterdi. Amerikancıları da iki tarafta memnundu. İkinci salona çıktılar. Herkes ayakta. Grup grup duruyor, konuşuyor. Derken bulanık limonata ve çok demlenmiş, kararmış çay renginde ufak kadehler, dizili tepsiler dolaştırmaya başladılar. Bir taraftan da kürdan çöpleri sokulmuş köfteler, üzerlerine taze domates konmuş ve tereyağı sürülmüş alacalı bulacalı küçük ekmekler gezdiriyorlar. Rüştü tepsiden koyu renk sıvılarla dolu bir kadeh alıp Ata'ya, limonata renklisini de Ayşen'e sundu. Thomas garsonun elinden kaptığı meze tepsisini uzatmıştı. Başkalarının bu kadehleri bir hamlede içmediklerine dikkat eden Ata onları taklit etti. Birkaç yudum aldı, kadehi elinde tuttu. Kürdanlı köfteler sıcaktı. Meze sürülmüş ekmekler ise buzdolabından çıkmıştı galiba. Soğuktu. Ayşen'i gören Amerikalılar Thomas'a yaklaşıyor, kıza takdim olunuyordu. Bir ara baktı ki en fazla erkek kalabalığından oluşan grup kendilerininki. Sarı kız yere dökülmüş iğneleri şıp şıp toplayıveren bir mıknatıs gibi çekiciliğiyle erkekleri derleyiveriyor. Havuza atılan kağıt helvasının etrafına halka olan kırmızı balıklar gibi toplanmışlar. Neredeyse o balıkların usulünce kızcağızı didikleyecekler. Gruptaki kişiler bereket uzun süre kalmıyorlar. Başka bir gruba uğruyorlar. Daha ötelere gidiyorlar. Kadınlar da aynı şeyi yapıyorlar. Tepsiler sürekli gezdirile dursun, hep ayakta olmak şartıyla konuşmaların neşesi artıyor. Rüştü'yü tanıyan çok, hele gazetecilerden. Çocuğa karşı iltifat yerinde. İşte ince uzun, yüzünün derisi buruşmaktan çok adaleleri gevşemiş, göz kapaklarının altı katmer katmer biri. Meşhur yazarlardan 40 yıllık İsmet Naci oymuş. Yanlarına sokuldu. Üstad diye yer açtılar. Adamın gözü Ayşen'de. ''Bu güzel küçük hanımefendiyle beni tanıştırsanıza.'' diye söze başladı. Kendisini uzaktan yabancı sandım. Türk olduğunu konuşmasından anlayınca sevindim doğrusu. ''Oo, isimleri de güzel. Ayşe zaten haz ettiğim bir isimdi. Böyle şenlenince daha da hoş olmuş. Daima şen, daima mutlu ol kızım.'' Tanınmış yazar demir attı. Bir başkası geldi. O hem profesör hem şairmiş. Genç mi, yaşlı mı, hasta mı, sağlam mı olduğunu atanın birdenbire kestiremediği süzme revani, çelimsizliğine uymayan kurumlu biri. Ayşen'le sanki meşgul görünmedi ama göz attıkça gırtlak kemiği oynuyor, kadehi tutan eli titriyordu. Kalem sahipleri tuhaf insanlar, biri meclise yanaşmaya görsün, arkası sökün ediyor. Nitekim biri daha geldi. Ata Efendi bunu ismen çok iyi tanıyor, eserlerini çocuk denecek yaştayken okurdu. Hala dinç, şakrak, hareketli. Çekinmesiz de Ayşen'e hitaben diyor ki, ''Durun bakayım şöyle, biraz yan. Başınızı hafifçe yukarıya doğru kaldırın. Hah, tamam, oldu. Şimdi tıpkı o.'' Ve bir takım isimler söyledi. Galiba bir ressam ve bir kadın ismi. Ayrıca bir müze sözü de geçti. Sanki Ayşen ve Ata bunları biliyormuşçasına tekrarlıyor. ''Değil mi efendim? Tıpkı o. Büyük benzeyiş, hayret.'' Hazır olanlar bilgiçlik tasladılar, tasdik ettiler. Ata'nın ilk işi fırsat bulunca bu yazarın yeğenini kime benzettiğini Rüştü'den öğrenmek olacak. Kokteyl partinin sohbet ve eski dostlarla buluşup yenilerle tanışma bakımından çok faydalı olduğunu itiraf eden Ata bir şeyi daha beğendi. Davetliler canı istediği zaman uzun uzun veda sahnelerine gerek görmeden vestiyerden palto ve mantolarını alıp gidiyorlardı. Saat kaydı yoktu. Demin Ayşe'nin müzelerdeki bir tabloya benzeten yazarın yanına akça pakça, yüz hatları rahat, dolgunca fakat biçimli vücutlu genç bir kadın sokuldu. Grup onu saygıyla selamladı. Ata'nın baştan ayağa iç açıcı bulduğu bu genç kadın, meğerse o tablolara benzetme meraklısı yazarın hanımıymış. Aralarında yaş farkı pek büyük ama anlaşılıyor ki o fark birbirini sevmekte devam etmelerine engel olmamış. İkisi de memnun, mutlu. Hayretle şunu da öğrendi. 15 yıllık evliymişler. Demek yarın Ayşen de Elçi Bey'le evlenirse, kocasının mevkii, şöhreti ve parası da rol oynayarak, ikisi de böyle iyi geçinir, belki de sevişir, bir aile teşkil edeceklerdir. Rüştü'ye güvenilemez ama Faruk kızı kayırmasını bilecektir. İyi hesap ediyor bizim sarı kız. Faruk Senayi Bey isteyenlerle adayların en mükemmeli. Diye içinden söylendi ve bir an gözü karşıya ilişince küçük patronu Feyzullah Bey'in karısıyla beraber aynı salonda bulunduğunu gördü. Bir kıyaslama farkı daha çıkmıştı. Çünkü Feyzullah işleri için gidip geldiği bankada kara kuru, esmer, tam kenar mahalle kızı tavırlı birine aşık olmuştu. Ata Efendi de müessese adına o bankaya 4-5 defa uğramıştı. Günün birinde 2 numaralı patronun sekreter Ferdane ile evleneceğini işitince, nasıl kadın için çirkin koca diye bir şey yoksa, erkek için de çirkin kadın olmayacağı kanaatine vardı. Ferdane sırtına geçirdiği siyah bir iş gömleğiyle daracık bir odada 8 erkeğin yanında çalışırdı. İş gereği hemen daima ayakta, bir masadan bir masaya dolaşır, bir çekmeceden aldığı evrakı öbürüne götürür, boyuna hareket halinde fırıl fırıl dönerdi. Ayrıca gevezeydi. Hem iş sahiplerine hem arkadaşlarıyla senli benli konuşur, çoğuna çıkışırdı. Evlendikten sonra Ata, çirkinliğine, bayağılığına rağmen bu kızın seksapeli olduğunu anılarını yoklayınca anlamakta gecikmedi. Kendisi de evrakın muamelesi tamamlanırken odada gözleriyle Ferdane'yi izler, bunu o zaman iç sıkıntısını gidermek maksadıyla yaptığını sanırdı. Hayır, kız çok çekiciydi. At kılını andıran sert siyah saçlarıyla, kup kupkuru ayaklarıyla, takır tukur, kemikten oluşan uzun boyu ile dikkati kendine çektikten başka, şunu yakalasam da bir temiz dövsem isteğiyle karışık, acayip bir duygu veriyordu. İşte o Ferdane, kara kuru, at gibi kız, bugün İstanbul'un en iyi terzilerinde, en pahalı ve şık giyinen, ne diyorlardı bakayım? Tamam, en orijinal güzelidir. Her anlayan Atay'a aynı sözü tekrarlıyor. Düştü ve İsmail Bey takımı, özellikle Berin'de. Ferdane, ona Feri deniyormuş artık, hakikaten güzel olmuş. Belki eskilerin aldığı anlamda güzel değil ama güzelden daha etkili, alımlı bir şey. Hem de kibar, zarif, hatta bu kelimeyi yakıştırmaya dili varmıyor, soylu, hanedandan bir kadın. Başındaki grup Ayşe'ninki kadar dolu. Karşısında erkekler dil dökmekle uğraşıyor. Özellikle yabancılar çevirmiş kadını. Bir dize mırıldandı. Hüda kadirdir, eyler sengi haradan güher peyda. Tanrı, değersiz taşlardan inciler yaratabilir. Böyle söylenirken Feyzullah Bey'in, yani şu Fatih Kaymakamlığı köşesinde bir zamanlar dilekçecilik yaptığını bildiği iki numaralı Sedef İnci'nin kendisini bir takım iltifatlı baş işaretleriyle yanına çağırdığını gördü ve kurtarıcı ararcasına Rüştü'ye işi fısıldadı ve ''Gideyim değil mi?'' diye sordu. Ama şu benimsemediği insanlar arasında tek başına yürüyemeyeceğini anladı. Rüştü dedi ki, beraber gidelim. Zannederim Feri Ayşen Hanım'ı merak etmiştir. Tanışsınlar. Kadın son yılların arbitri sayılıyor. Bakalım yüzünde ne okuyacağız. Üçü beraber o tarafa ilerlerken şişman milyoner Feyzullah birkaç adım olsun karşıcı çıktı. Karısı da gülücükler takındı. Arbitri de ne ola? Zaten bu toplantılarda her sözü ve cümleyi anlamak olanaksız. Sözlerin gelişinden bir anlam çıkarabilirsen ne âlâ. Bir numaralı patronun oğlu iki numaralı patronun karısına takdim ediyor. Ayşen Hanım, Atay Bey'in yeğeni. Ferdane'nin göz bebekleri içinde sanki bir düğmeye basınca yanıp sönen cep fenerlerindeki gibi birer ampul var. Işıldadılar ve sarı kızı arayıp taradılar. Atay yemin edebilirdi, o tek bakışta Ayşe'nin sadece dış elbisesini değil, iç çamaşırlarını, etini kemiğini, nesi varsa hepsini görmüş, hükmünü vermişti. Bu hüküm kızın lehine miydi? Anlayamadı. Ama ikinci bakışın Rüştü üzerinde toplandığına göre oğlanın ilgisini biliyordu. Delikanlıya hitaben dedi ki, ''Artık çaylarıma gelmez oldunuz. Bu haftakine Ayşen Hanım'la Atay Bey'i de getirsenize, pek memnun kalırım. Buyurursunuz değil mi efendim?'' Atay eğildi, Rüştü kısaca, ''Geliriz'' demesine başını salladı. Ayşen o sırada Thomas'ın bir sözüne cevap veriyordu, hem de İngilizce. O kadarını kendi de kıvırabilirdi ya. Yes demekte bir marifet mi? Fransızcanın oui, no, galiba iki dilde de aynı şey. Kapıdan grup halinde çıktılar. Karlar erimeye yüz tutmuş, cadde vıcık vıcıktı. Ağa Camii yanındaki sokağa kadar yaya kaldırımından kayıp düşmek korkusuyla ihtiyatlı yürüdüler. Feri ile Ayşen öndeler. Biri esmer, öbürü sarışın. İkisi de uzun boylu, endamlı, kürklü ve şapkalı. Tuhafı Ferdane'nin bacakları da biçime girmiş, arkadan Frenk kadınına benziyor. Otomobillerini köşede bulunca, ''Sizi apartmanınıza bırakalım.'' dedi. Thomas ile Rüştü'den ayrıldılar. Tam arabaya biniyorlardı delikanlı, aklı hep sarı kızda ya. Koştu. ''Yarın akşam nerede buluşacağız?'' diye sordu. ''Gelip alalım mı?'' Kısaca cevap verdi. Hayır, biz doğru otele gideriz. Sevdiği kızla 5-10 dakika daha önce buluşmayı kâr sayan genç, olur dedi ama yüzüne bir mahzunluk çöktü. Kuşkuya yer yok, Rüştü aşık. Eve girince bütün Gedikpaşa'dakileri toplanmış buldular. Feride ve damat Atıf dahil, büyük meclis kurulmuştu. 6:30 matinesinden çıkmışlar da uğrayalım demişler. Elbet yemeğe alıkoydular. Nedir bu sokakların hali? Çamur dizlerde. Ata kokteylin sersemliği içinde koltuğa yaslanmış, dinleniyor. Fakat kafası harekette, hem de önemli işleri bırakmış, İstanbul'un çamurlarını düşünüyor. Şehrin eski halini bilseler, o devirde yaşasalar ne derlerdi acaba? Çamur içinde pala çalardık. Yaman şeydi İstanbul çamuru. İstanbul'a geldiğinin ilk haftası, okula henüz kaydedilmişti. Onu konakta boş durmasın bir işe yarasın diye beylerin ve misafirlerin çamurlu galoşlarını temizlenme hizmetine koşmuşlardı. Biri gelip yukarıya çıktı mı kapı aralığında bıraktığı galoşlarını silmek, yıkamak, kurulamak, tertemiz edip yan yana sağ ve sol ayaklarına dikkat ederek düzenli şekilde raflara dizmek, hazır bulundurmak onun vazifesiydi. Çamurlu lastik temizlemesi de öyle kolay bir iş değildi. Çünkü çamurlar bol su veya akarsuda içleri ıslatılmadan yıkanacak, sonra tertemiz bir bezle iyice kurutulacak, uğulacak, hele lekeli, dalgalı dalgalı, sisli kalmamasına dikkat edilecekti. Devrin bütün galoş şekilleri gözünün önünde. Önce içleri Garibaldi denilen renkte astarla kaplı, kalın, kaba fakat çok dayanıklı Moskov lastikleri. Bunların gazetelerde resimli ilanları da çıkardı. Rusça bir takım yazılar, mühürlerle beraber. Sonradan Amerikan galoşları moda oldu. Burun tarafları ayakkabının ön kısmını örtecek kadar uzundu. Öbürlerinden daha hafif ve ince, astarı kahverengi idi. Bir de İngiliz lastiği hatırlıyor. Fotin kunduranın kundurası biçiminde gayet ensiz, üstü hemen hemen açık, ayakkabılarının sadece alt ve kenar kısımlarını rutubet ve çamurdan koruyabilen zarif şeyler. Bunları çoğunlukla araba ile gezenler, fazla taban tepmeyen paşazadeler giyerdi. Hiçbir eve kışın ayakkabı çıkarılmadıkça girilmediğinden, fotin, kundura ve galoş giyimi adeta şapka kanunu gibi herkes için zorunluydu. Tuhaf bir şey daha aklına geldi. O zaman devletin hizmetinde vazife gören yabancı subaylara birer rütbe verilir, hepsi de ordumuzun kabul ettiği kıyafete sokulur, yani ateşe militerler ve navaller gibi askeri elçilik bağlıları dışında bütün o islaha memur yabancılar hiç değilse görünüşte Türkleştirilir, kendimize benzetilirdi. Ata bir koca kış usul ve adabınca galoş temizleyip parlatmakta devam etti. Usulünce temizlenmemiş lastikleri ağa görse, sen ne zaman adam olacaksın diye başlayarak ağzını açar, evcil hayvanlardan eşek ve öküz, kümestekilerden kaz, dağdakilerden ayı, yemişlerden ahlat gibi bir sürü isim sayarak küçük atayı azarlardı. Yalnız aşçıbaşıyı gücendirmemek için dayak faslına girişemezdi. Konakta peştemalı beline dolayıp gitmesinden korkulan tek çalışan babasıydı. Paşanın yemeklerde en ufak bir çeşni ve damak zevki değişikliğine dayanamadığını kim bilmezdi. Aşçıbaşıyı kaçıranın da hemen yatağını yorganını toplaması gerekirdi. Bir süre anılarına ara vererek konuşulanları dinleyen ata tekrar eski zamanı düşünmeye koyuldu. Dinlerken de düşünüyordu ya, evet İstanbul çamuru. Galoş yıkaya yıkaya semt semt dolaşa dolaşa ata sanki çamur uzmanı kesilmişti. Sonradan okuduğu ve sinemalarda seyrettiği polis afiyesi Sherlock Holmes gibi ayakkabılara, pantolon paçalarına, palto eteklerine bakarak bir adamın nerelere gittiğini, hangi semtte dolaştığını, o taraflarda ne süre kaldığını kestirecek olgunluğa gelmişti. Mesela Beyazıt ve Şehzadebaşı yöresinde çamur, tipik İstanbul çamuruydu. Orta derece yapışkan, orta derecede ısıda ve orta derecede açıklaşıp kuruyan, gene orta derecede gayretle fırçalanıp temizlenen alaca renkli bir çamur. Yaşken fırça sürülmezse leke bırakmazdı. O bakımdan Beyoğlu ve Tepebaşı Caddesi'nin çamuruna benzerdi. Yalnız lastik galoş temizlenecek mi? O vakitki İstanbul'da daha önemli iş paltolara, pantolonlara iz bırakmadan çamur ve zifos fırçalamaktı. Her semtin çamuru aynı yöntemde temizlenemezdi. Temizleyicinin çamurdan anlar, göz atınca türünü ve bileşimini sezer, o bileşime göre de en kolay şekilde çıkarılması usullerini bilir, deneyim sahibi olması gerekti.